Ayrım 35.
Safiye yine de bu armağanlara bir karşılık vermek istiyordu. Çok nadide mücevherler ve kumaşlar gönderildi bu uzak adaya. Ama Elizabeth'i en çok sevindiren mutlaka İngiliz tüccarlara da diğer Hristiyan tüccarlara tanınan hakların verilmesi olmuştu. Safiye duruma göre doğu ve batıdaki diğer ülkelerle de ilişki içindeydi. Ama bu ülkelerin başındakilerin erkek olması nedeniyle doğudakilerle en bildiği ve güvendiği yöntem olan harem ilişkileri yoluyla anlaşıyordu. Batı onun için daha yorucuydu. Bu ülkelerdeki kadınların Elizabeth ve Catherine dışında ne kadar güçsüz olduğunu söyleyip duruyordu. Gerek duyduğu ilişkileri casuslar aracılığıyla yapıyordu bu ülke prensleriyle. Genellikle bu adamlar Vezir-i Azam'ın adamlarıydılar. Sokulu'nun ölümünden sonra bunların neredeyse tümü Safiye'nin hizmetindeydiler. Onları bulan, besleyen ve yükselten hep oydu. Safiye'nin etkisi hatta yönetimi altında Osmanlı İmparatorluğu, Murad'ın büyük babası Kanuni'nin zamanından bile daha sıkı ilişkiler kurdu diğer ülkelerle. Moldavya, Lehistan, Kırım, Dağıstan, Kafkasya, Gürcistan ve İran'a başarılı seferler yapıldı. Mısır ve Suriye'deki isyanlar gibi bazı terslikler de oldu. Çünkü imparatorluğu yönetenin bu problemli noktalara hemen müdahale edebilmesi mümkün değildi. Ama yine de yardımcıları çabuk ve doğru kararlarla işlerin büyümesini engelleyebildiler. Safiye'nin İbrahim Paşa'sı dağlardaki becerilerine karşın Dürzilerin hakkından gelmeyi başarmıştı. Bunun büyük bir şiddetle yapıldığı söyleniyordu ama haremin güvenliği ve rahatlığı içinde bizim bunlardan pek haberimiz olmadı. 1589'da Yeniçeriler, 3 yıl sonra da Sipahiler isyan ettiler İstanbul'da. Bunları bizzat yaşadık. Kazan kaldıran askerlerin gürültüleri, yaktıkları ateşlerin dumanları 3. avluyu aşıp harem kapılarına kadar gelmişti. Diğer hadımlarla birlikte ben de ellerimi göğsümde çaprazlayıp bekledim. Bu azgın silahlı adamlar istese hepimizin hakkından bir anda gelebilirlerdi. Ama galiba cinsiyetsizliğin mistik duruşundan etkilenerek buna kalkışmadılar. Kendimde asla böylesi bir güç göremediğim halde tuhaf bir şekilde benim bile içimde bir öldürme, kan dökme arzusu uyanmıştı. Aslında ben ne Yeniçeriler ne de karşı çıktıklarıyla ilgili değildim direkt olarak. Ama işin garibi hedeftim. Çünkü adamlar haremin devlet işine karışması nedeniyle isyan etmişlerdi. Ama devlet işine kendilerinin karışmasında bir sakınca görmüyorlardı. Sırtımı kapının gümüş tokmaklarına dayayarak tek başıma nöbet bile tutmuştum isyan sırasında. Belki de o sırada yapmam gereken en doğru şey Yeniçerilerden birini kolundan tutup sessizce içeri Safiye'nin yanına götürmekti. Adamın onun boğazını kesmesiyle daha sonra ölecek binlerce insanı kurtarabilirdim. Ama İsmihan da o kapıların arkasındaydı. Adamların tek bir kişinin boğazını kesmekle yetineceklerinden asla emin olamazdım. Bir kez insanın içinde o korkunç öldürme arzusu uyanınca neler olabileceğini kestirmek olanaksızdı. Ve İsmihan'ın hatırı için kollarım göğsümün üzerinde çapraz, onlara bulaşmadan bekledim. Safiye ve harem bizim zayıf korumamızda olmasa da harcamaların azaltılacağı sözüyle ve bazı fedakarlıklar yapılarak kurtarılmıştı sonunda. Mesela Safiye'nin en yakınlarından kira kadın öldürülmek üzere sipahilerin eline bırakılmıştı. Aşırı zenginleşen ve haremi çok etkileyen Esperanza Marchi, haremin koruyucu duvarlarının içinde değildi. Evinden alınıp oğullarıyla birlikte meydanda sipahiler tarafından paramparça edilmişti. Oğullarından sadece biri kaçarak kurtulmayı başarabilmişti. Hicri takviminin 1000. yılı da o günlere denk gelmişti ve kıyamet gününün yaklaştığını söyleyen fanatikler iyice azıtmıştı. Hristiyan ve Yahudi azınlıklar kendilerine karşı sürdürülen düşmanca davranışlara katlanmak zorunda kaldılar ve saray yapılan korkunç işleri durdurmak için fazla bir gayret göstermedi. Safiye tekrar harcamalarını azalttıysa da çok işe yaramadı. Çünkü bu kez Kur'an'daki bazı surelere de dayanarak yobazlar kıyamet alametlerinin simgesi olarak onu görüyorlardı. Onlara göre bu alametlerin en önemlilerinden biri de İslam'ı bir Hristiyan'ın hatta bir kadının yöneteceğiydi. Bunun üzerine öfkenin odak noktası olmaktan kurtulabilmek için Safiye, Fatih tarafından verilmiş bir sözü de bir kenara atarak İstanbul'daki kiliselerin camiye döndürülmesine izin verdi. Rum Patrik gelip onu caydırabilmek için günlerce haremin kapısında bekledi. Adam, Safiye'nin ne olursa olsun bir Hristiyan olarak yetiştirildiğini ve eski din kardeşlerine acıyacağını umuyordu. Ama adamın aç bilaç bekleyişi de işe yaramadı. Hatta ikonaları parçalanıp yanına bir minare dikilen ilk kilise onunki oldu. Safiye kendi çıkarları söz konusu olduğunda en sadık yandaşlarını bile gözünü kırpmadan harcayabilecek bir yapıdaydı ve ben onun bu tarzını çok iyi biliyordum. Haremin güvenli ortamında İsmihan ve ben bunları bilmiyor gibi davranıyorduk. Safiye artık bizden bir şey istemiyor ve huzurumuzu bozmuyordu. Zaten artık bizi oyalayan, Allah'a şükürler olsun, çok mutlu eden bebeklerimiz vardı. Nurbanu'nun ölümünün üzerinden birkaç ay geçtikten sonra Gülruh ilk çocuğunu doğurmuştu, bir oğlan. 2 yıl içinde bir tane daha doğurdu ve sonunda 2 kız, 3 oğlan çocuk anası oldu. Gülruh'un nasıl bu kadar kolay doğum yaptığı İsmihan için daima hayret verici bir şey olmuştu. Üstelik her yeni bebekle biraz daha güzelleşiyordu Gülruh. İsmihan ve ben eski Şeyhülislam'ın Haliç'teki evine sık sık gidiyorduk. Oraya gidip bildiğim haremlere benzemeyen o haremi görmekten çok mutlu oluyordum. Batılıların bilmediği bir haremdi orası. Zavallı Patrik de anlatılanlara inanıp Safiye ile ilgili olarak hayalinde öyle bir harem düşünmüştü mutlaka. Gülruh'un huzur dolu haremini değil. Sessiz, sakin ve uhrevi bir havası olan Abdurrahman ve ağabeylerinin selamlığı haremle kıyaslanınca çok sıkıcıydı. Sonu gelmez dini tartışmaların ağdalı dünyasıydı burası. Diğer erkeklerin savaş ve isyanlarıyla ilgili değildi konuştukları konular ama iç açıcı olduğu da söylenemezdi. Harem ise çok değişikti. Selamlık, bir kadının sıradan ve iç karartıcı siyah çarşafına benziyordu ve o çarşaf sıyrılıp çıkarıldığında neşeli, güzel, zarif bir kadın çıkıyordu ortaya. Selamlık üzeri kaba pütürlerle dolu tozlu bir kavun gibiydi. Haremse onun hoş kokulu ve lezzetli içiydi. İşte Gülruh'un haremi bana böyle duygular veriyordu. Yeni, taptaze mutlulukların beşiğiydi burası. Her gün bir başka sevinç yaşanıyordu bu haremde. Bir gün birinin dişi çıkıyor, bir gün biri ilk adımlarını atıyor, bir gün biri ilk kelimesini söylüyordu. Hatta hastalanıp ateşlerinin çıkması, huysuzlukları, düşüp dizlerinin yaralanması bile yeni bir heyecandı. Çocuklar yaşama zevki veriyordu insana. Gülruh'un ve diğer gelinlerin çocukları, dadıları, hayvanları, dostları bir mutluluk cümbüşü yaratmıştı bu haremde. Ümmü Gülsüm sık sık, "İsmihan Sultan, neden gelip bizimle yaşamıyorsun?" diye soruyordu. Bunu ben de merak ediyordum ama her defasında aynı cevabı duyarak susuyordum. Bir kadın, eğer kocası ya da babası yoksa ağabeyinin haremine aittir. Aslında orada haftalarca kaldığımız oluyordu. Genellikle Ramazanları Gülruh'un yanında geçiriyorduk ama sonunda daima Murad'ın haremine, Safiye'nin yanına dönüyorduk. Sarayın zorla sakinleştirilmişe benzeyen haremi hiç hoşuma gitmese de yapacak bir şey yoktu. Abdurrahman'ın akşamları neden haremine koşturduğunu biliyordum. Neredeyse okuldan çıkmış bir çocuk gibi heyecanla karısının yanına geliyordu. Orada kendini yeniliyordu besbelli. Zaten öyle olmasa Gülruh'un bu kadar çok çocuğu olabilir miydi? Her doğumda böylesine tazelenip güzelleşir miydi bizim kızımız? Onun yüreğinde ne bir pişmanlık, ne bir keşke, ne yarım kalmış bir arzu vardı. Mutluydu. Kendi mahremiyetleri içinde bunu yakalayabilmişti bu çift. Ne yazık, sultan olmasına karşın Murat bunu becerememişti. Aslında acaba sultan o muydu? Doğrusu bu konuda emin olamıyordum, kuşkularım vardı. Sanırım yalnız benim değil, tüm dünyanın da. Murat kendi zayıflığının her farkına vardığında bunu kapatmak için aşırı hareketler yapıyordu. Hemen ya bir veziri ya da paşayı görevden alıyordu. Ama Safiye'nin daima bir yedeği oluyordu böyle durumlara karşı. Zaten biraz yağlama ve övgüden sonra Murat yine şiirlerine dönüyordu. Sultan minyatür ve şiirden sonra ut çalmaya merak sarmıştı. Dünyadaki en önemli şeyin sanat olduğunu söylerdi. Bunun dışında kalan her şey ona çöl ortasındaki bir serap gibi gelmeye başlamıştı giderek. Ama ne yaparsa yapsın hiç hoşuna gitmeyen politikadan da kaçamıyordu. Ona saz çalan bir müzisyen ya da yeni şiirlerini okuyan bir şair bile aniden yeğeni ya da bir başka akrabası için bir şeyler isteyiveriyordu. Bu ne kadar kızarsa kızsın asla değiştiremeyeceği bir durumdu. Zaman zaman öfkeyle ellerine bakıp siyasetin cüzzamı bulaşmış Osmanlı elleri diye bağırdığı söyleniyordu. Murat'ı son görüşümde annesi Nurbanu'nun aksine onda acı sonun yaklaşmakta olduğunun hiçbir belirtisi yoktu. O gece Kadir gecesiydi ve Safiye Murat'ın onun gönderdiği cariyeyi kabul etmemesinden ötürü öfkeden köpürüyordu. Sultan dervişlere danışmış, bu geceyi Yüce Allah'a dua ederek geçirmenin çok daha önemli olduğuna karar vermişti. O gece tekkede karşımdaki insanların yüzlerini daha özel bir ilgiyle inceliyordum. Aslında arkadaşım hacının tekrar bana görüneceği gibi bir ümidim yoktu. Bunu yıllardır yapmamıştı. Afganistan'a gitmek üzere tekkeden ayrıldığını ve bir daha da kimsenin onu görmediğini söylemişlerdi bana. Ama biliyordum, istese gelirdi ya da yerine birini yollayabilirdi. Sallanarak dönen yüzler giderek kendi bireyselliklerini yitirip dalgalanmaya başlamıştı gözlerimde. Bulanıklaşan bu yüzler sanki göze görünmeyen kıvılcımlar saçıyordu ve bu insanı yakmayan kıvılcımlar yanı başındakiyle bütünleşerek büyük birlik oluşturuyordu. Tamamen yüzler silinmeden birini fark ederek şaşırdım. Bu hacı olabilir miydi? Onu tekrar görmekten tüm ümidimi kestiğim bir anda yine karşıma çıkmış olabilir miydi? İkinci bir dikkatli bakışla bu yüzün hacı olmadığını anlamıştım ama gördüğüm daha az şaşırtıcı değildi. Diğerleri gibi huşu içinde bulanıklaşan bu yüzün sahibi Murat'tı. İmparatorluğun sahibi sultan. Osmanlı'nın en tepesindeki adam bu gece ona tanınmış olan ayrıcalığı elinin tersiyle bir kenara itmişti. Yeni varisler yapmanın peşinde değildi. O da diğerleri gibi büyük birliği yaşamaya gelmişti tekkeye. Saltanatın sahibi olan kişiliğinden sıyrılıp çok daha büyük biri olmaya gelmişti. Kendisi olmaya, Allah aşkının parçası olmaya. Onu tanıyan var mıydı bilmiyordum, bu belli değildi. Hiçbir derviş farklı bir davranış içinde değildi. O da birbirini özel bir anlamda merak edip tanımanın peşinde olmayan herhangi biri gibi kabul edilmişti tekkeye. Sallanarak dönerken yan yana gelmiştik. Mücevher ve süslerinden sıyrılmış elini tuttum ve bir an için kutsal aşkı unutuverdim. Bu el, odadaki herkesin hayatının sahibi olan eldi ve bu el yıllar önce kendi kıskançlığının peşinde canımı almak üzere benim boğazıma sarılmıştı. Yanı başımda dönen şeyhin elini tuttuğumda daha da karışmıştı ruh dünyam. Şeyhimiz bir zamanların Andrea Barbarigo'su, günümüzün Müslümi'ydi. O da bir zamanlar yüzündeki maskeyi çekip asaletinin gücüyle beni ölümle tehdit etmişti. Her iki durumdan da Allah'ın merhameti ve bana verdiği güçle kurtulabilmiştim. Murat'la artık ne rakip ne de düşmandık. Kendi bedenlerimizin kısıtlayıcı durumundan çok uzaklardaydık. Ayaklarımız kımıldadıkça eridik ve birbirine karıştı ruhlarımız. Artık eşittik, arkadaştık. Yüce güçün önünde huzur içindeydik. Daha sonra birilerinin konuştuğunu duydum. Seni böyle bir arayışa ne itti dostum? Bir başka şeyin peşindeydim. Tamamen onunla ilgiliydim. Onun dışında bir şey düşünemez haldeydim. O arayış beni sonunda bu kutsal arayışa getirdi. Her şeyden daha üstün olan iyiyi, doğruyu, Allah aşkını arayışa. Tıpkı benim gibi. Konuşanlar Sultan ve Barbarigo idi. Üzerlerinde hırpani derviş kıyafetleri, birbirlerine boş bir yolun ortasında rastlamış iki yabancı gibi konuşuyorlardı. Gece ilerledikçe ben bile halifenin tüm İslam aleminin başının da bizimle beraber olduğunu unutmuştum. Ve ertesi günkü orucun ortasına kadar tekrar bir bedenim olduğunu hissedene kadar da hatırlamadım. Müslim yani Andrea Barbarigo o gece tekkeyi son terk eden olmuştu. Uzun uzun konuşan yaşlı bir şeyhi dinlemişti. Diğerlerinin tümü gitmişti. Madem ki biri ona bir şeyler anlatıyordu, dinlemeliydi. Çıktığında bile içi hala rahat değildi. Belki de ona teklif edileni kabul edip kalmalıydı tekkede. Evde ne vardı onu bekleyen? Küçük bir dükkan sahibinin yoksul evinin köşesindeki küçücük bir köşe. Geceleri yaramaz çocuklar, gündüzleri aksi bir kadın. Boş sokağa tedirgin adımlarla indi ama ani bir korkuyla her şeyi unuttu. Dev bir gölge üzerine doğru eğilivermişti. Bir an için öleceğini düşündü Barbarigo. Ama sonra onu tanıdı. Yine de daha az korktuğu söylenemezdi. Bu adam Sofia Baffo'nun hadımıydı. Yıllar var ki onu görmemişti. Hadımın selamı sertti. Belki bunun nedeni soğukta beklemektendi. Sonra tek bir kelime etmeden ucu kürklü koluyla ona yol göstermişti Gazanfer. İşim var hadım diye söze başlayan Andrea birden adamın isterse tek eliyle onun boynunu koparabileceğini düşünüp susmuştu. En iyisi denileni yapmaktı. Bir köşeyi dönüp avlu gibi bir yerdi sonunda geldikleri. Andrea şaşkın kala kalmıştı gördüğü karşısında. Aslında bu her Müslümanın yapacağı bir şeydi. Karşısında bir kadın tahtrevanı vardı. Hadım hala eliyle yol gösteriyordu. Araca doğru çekingen bir adım attı ve içeriden dışarı kafesi iterek uzanan bembeyaz eli görünce hayalet görmüş gibi yerinden sıçradı. Merhaba Andrea. Bu İtalyancaydı. Kim olduğunu hemen anlamıştı. Uzanan kolun bileğinde annesinin madalyonu sallanıyordu. Ses, geceleri uyumakta zorlanıyor musun Andrea diye soruyordu. Andrea hala şaşkındı. Ona sanki tahtrevan konuşuyormuş gibi geliyordu. Bir mücevher kutusuna benzeyen bu kutu konuşuyor gibiydi. Ses onun sessizliğini bir cevap olarak algılamıştı ve konuşmaya devam etti. Ben de. Sonra biraz durdu ve belki dedi, belki birbirimize yardım edebiliriz. Kafes kapandı, el kayboldu, avlunun dibindeki köleler çağrıldı. Nasıl bilmiyordu ama Andrea emirlere uyması gerektiğinin farkındaydı. Yaptı da bunu. Tahtrevanı izlemeye başladı. Bir sokak, iki sokak, sonra da bir başka avlu. Daha önce hiç gelmediği ve bir daha arası da bulamayacağı bu avludaki kapıdan içeri girdi. Tanıdığı bir koku vardı sanki, balık kokusu. Bu olabilir miydi? Güneş doğuyordu. Andrea tekrar sokaktaydı. Bir an durdu, rüya mı görmüştü? Şeytan ona artık arayışının sona erdiğini mi göstermek istemişti? Ama hayır, o kokuyu yine duyuyordu. Çok gerçekti koku. Şimdi onu daha önce nerede duyduğunu da hatırlıyordu. Çok çok zaman önce suratının barutla yandığı o yerde, o kerhanemsi pislikte duymuştu bu kokuyu. Yüzündeki izi ve onu kapatan sakalını ovuşturdu. Arkasına dönüp kapıya bakmak istedi ama büyük adım orada duruyordu heykel gibi. Tekrar önüne döndü, yürüyüp gidecekti. Birden bu iffet sembolü adamdan korkmuyormuş ve hatta ona aldırmıyormuş gibi yaparak ıslık çalmaya başladı. Bu eski bir İtalyan şarkısıydı. O ve Sofia bunu birlikte söylerlerdi. İkisini de şaşırtacak şey sözleri hala unutmamış olmalarıydı. Şarkının adı Gel, Tomurcuklanan Koruya Gel Aşkım'dı. Gazanfer adamın uzaklaşmasını seyretti. Düşünüyordu. Benim kızdığımı sanıyor. Hanımıma bu gece vermiş olduğu şey eninde sonunda nedir? Barbarigo bunun kendisi olduğunu düşünüyor. Her zaman böyle olur sonunda. En olgun durması gereken noktada şımarıyor. Hayır efendi, işler o kadar da basit değil. Git de ıslığını çal sen. Sen bir hiçsin, önemin yok. Bu benim ve onun, Safiye'nin arasında bir oyun. Allah'a şükretmeliyiz ki Murat son günlerinde bu dünyada değil öbür dünyada ödüllenecek olan bir sanata yönelmişti. Gerçekten de sultanın saz heyetindeki kızlardan şu şarkıyı istediği söyleniyordu. Yorgunum ey ecel, bu gece al beni koynuna. Şarkıya başlandıktan az sonra olanlar olmuştu. Murat o gün deniz kenarındaki Sinan Paşa köşkündeymiş. Mısır'dan gelen iki gemi sultanı selamlamak için iki pare top atışı yapar yapmaz köşkün bütün camları gürültüyle aşağı inmiş. Bundan önce sayısız kez yapılan bu şerif selamlamasının böyle bir olayla sonuçlanmasını sultan kötü bir işaret olarak değerlendirmiş ve üzüntü içinde saraya dönmüş. O gecede ruhunu teslim etmiş. Bizler bu olaydan ancak Şehzade Mehmet Manisa'dan geldikten sonra haberdar olabildik. Safiye ve en büyük destekçisi Vezir-i Azam her zaman olduğu gibi eski sultanın ölümünü saklamıştı. Ama bazıları yine de içgüdüsel olarak böyle bir felaketi önceden hissedebilmişti. Bunlardan biri de bendim. Murad'ın ölümünden bir süre önce Gazanfer'le birlikte iç haremde dolaşıyorduk. Küçük avlulardan birinde nedensiz duruvermiştik. İri yarı biri kollarını açsa avlunun duvarlarına dokunabilirdi. Öylesine ufak bir yerdi burası. Sabah yağan yağmur taş zeminde birikmiş, duvarlar rutubetten grimsi bir renk almıştı. Bir kenarda henüz tomurcuklanmamış yabani bir akasya vardı. Tepemizde güvercinler uçuşuyordu. Üst katlarda bir yerde temizlik yapan bir kız içli bir türkü tutturmuştu. Bu garip ortamda ses sanki bambaşka bir dünyadan geliyormuş gibi yankılanıyordu. Bize daha yakın ve gerçek gelen bir başka ses daha duyduk. Bu, iç çekerek ağlayan bir kadına aitti. Etrafa göz gezdirip onu bulmaya çalıştık ve en son akla gelebilecek bir yerde gördük kadını. Aylar önce bir kızın doğum yaparken öldüğü küçücük bir odadaydı. Oranın uğursuzluğuna inanan kadınların ayaklarını bile atmadığı bir yerde orası oysa. Gözlerimiz odanın loşluğuna alışınca Gazanfer, "Mitra!" diye bağırmıştı. "Burada ne işin var? Senin durumunda biri için tehlikeli olabilir bu." Mitra üçüncü çocuğunu bekliyordu. "Zavallı talihsiz kızın başına geleni unutma, Allah korusun." Mitra bize baktı, ağlamaktan yüzü şişmişti. "Ne fark eder?" dedi. "Nasıl olsa burada hepimiz ölü sayılmaz mıyız? Ben, oğullarım ve karnımda taşıdığım şu küçük şey. Onun şefkatini beklemektense Allah'ın şefkatine sığınmak daha iyi olur." Sesi giderek bir fısıltıya dönüşmüştü. Başını duvara çevirdi. Ne demek istediğini biliyordum. Safiye'yi kastediyordu. İşte o anda sultanın başına kötü bir şeyler geleceğini hissetmiştim. Gazanfer onu yatıştırmaya çalışmıştı ama o, "Hayır, öldü, biliyorum. 3 hatta 4 gündür beni yanına çağırmıyor," diye ağlamaya devam ediyordu. "Ama biliyorsun," dedim, "o gebe kadınlardan rahatsız olur." "Ama daha önce de böyle olduğunda beni yanına çağırmıştı. Perdenin arkasından şiir okuttururdu bana." "Hasta olabilir," diye cevap verdim, "ama yakında iyileşecektir." Bir şeyler söyleyip bana yardımcı olması için Gazanfer'e baktım. Ama o sanıyorum ya olanları biliyor ya da tahmin ediyordu, hiçbir şey söylemedi. Mitra bu sessizlikten kendine anlamlar çıkarmıştı.